Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Cenab-ı Allah şahsımız, ailelerimiz, vatanımız, milletimiz, memleketimiz, İslam alemi hakkında hayırları halk eyleyip şerleri def eylesin diyor. Zalim İsrail'le zalim Amerika'yı yaptıklarına pişman olacak hale getirsin. Rezil-i rüsvay eylesin. Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişsin diye dua ederek başlamak istiyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu haya, utanma duygusu. Ne garip tecelli ki, zaman zaman söylemişimdir, dünya çıldırdı diye. Çıldıran dünyada birçok şey yok olduğu gibi, belki birçok şeyin yok olmasına sebep olan haya duygusu da yok oldu gitti. Ne kadınında, ne erkeğinde, ne satanında, ne alanında, ne sanatkarında, ne hacısında, hocasında. Maalesef istenilen haya duygusu ve uygulaması görülemez hale geldi. Bu dünya için küresel ısınmadan daha büyük bir felakettir. Çaresini ufukta da görmüyorum. Bu gidişle bu dünya ve tabii dünya insanları kafayı bir duvara vurmadıkça, başlarına büyük bir musibet gelmedikçe de akıllanacağı, kendisine geleceği beklenemiyor, beklenmiyor. Cenab-ı Allah hepimizi ve yavrularımızı bu kafayı duvara vurmadan en az zararla çıkanlardan eylesin. Haya, utanma duygusu. Nereden yok etmeye başladılar? Evlatlar analarının babalarının karşısında eskiden ayaklarını bile uzatmazlar, yatmazlar. Kötü alışkanlık olan, sağlığa çok zararlı olan sigara gibi bir yanlışları varsa analarından, babalarından, amcalarından, dayılarından kesinlikle büyük bir suç olarak saklarlar, göstermeyi istemezler. Onların yanında sigara içmeyi katiyen kendilerine yediremezlerdi. Medya dedi ki ananızı babanızı başka konularda sayın. Ayağınızı uzatsanız da bir şey olmaz. Ayak uzatmakla saygısızlık, hayasızlık olmaz dediler. Sigara içtikten sonra baban yanında da iç. Ne var ki bunda dediler. Anne babaya fren koydular. Çocuklara karışmayın. Aksi halde psikolojileri de bozulur, daha büyük zararlara sebep olur diye. Onları da korkuttular. Şimdi evlat da anaya babaya karşı haya kalmadı. Dışarı çıkan kadın da topluma karşı haya kalmadı. Satan satarken, hile yaparken utanmıyor. Alan 10 liralık malı 3 liraya alsa bunu akıllılık ve karlılık zannediyor. Utanma duygusunu kaybetmiş. Allah ahir akıbetimizi hayır eylesin. Oysa ki bir şarkı mı, türkü mü bilmiyorum. Ondaki bir cümle benim çok dikkatimi çekti ve bana çok tesir icra etti. Salındı bahçeye girdi, çiçekler selama durdu, menekşeler boyun eğdi, gül kızardı hicabından diyor. Allah Allah. gül kızardı hicabından. Utancından kıpkırmızı hale geldi. Ya gül zaten kırmızı. Ama ne müthiş bir tespit ki utancından kızardı diyor. Maalesef güller hicabından kızarıyor da insanlar hicabından, haya duygusundan dolayı, yanlışlarından dolayı kızarmayı maalesef terk ettiler. Sonra da unuttular. Kızaranı da, utananı da kınamaya başladılar. Bir kısım ana babalar da amcaların, dayıların, komşuların yanında çocuklarının terk-i haya dediğimiz bir kısım davranışlarını tekrarlamalarını isterken, haydi yap, şöyle yap derken, utanma, utanma yap, amcalarından utanma yap, teyzelerinden utanma yap diye utanmamayı teşvik ediyorlar. Sahabe-i kiramdan birisi, Efendimiz Peygamberimiz, liderimiz, önderimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kardeşinin çok utangaç olduğundan şikayetçi oldu. Bu kadar da utanmasa iyi olur. Ya Resulallah, kardeşim çok utanıyor dedi. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki kelimeyle cevap verdi. Bırak utansın dedi. Bırak utansın. Asıl korkulacak şey utanmamaktır. Utanmaktan korkulmaz. Ar damarı diye bir damar var. Derler ki iki kaşın arasındadır. Bir kere kırıldı mı tamiri zordur. Asıl olan onu hiç kırmadan muhafaza edebilmektir. Ar damarı ilk kırıldığında insan bir zorluk yaşar. Yapmaması gerektiği bir şeyi yaptığını fark eder. İnsan kendini kandıramaz. Bir utanır, bir sıkılır, bir çekinir. Sonra iki üç kere onu yaptığı zaman daha utanmaz hale gelir, daha rahatsız olmaz hale gelir. Bana sorarsanız Allah ve Resulünün emrinin zıddına veya onlara uymayan bir kıyafetle sokağa çıkan kadın ilk çıktığında mutlaka rahatsız olmuştur. Hatta son zamanlarda başında örtü, eşarp, türban ama vücudun bütün hatları ortada olarak çıkanlar da ilk çıkışta rahatsız olmuşlardır. Sonra toplumun genel gidişatı böyle, ilk giyen ben miyim, ilk böyle çıkan ben miyim, diğerleri hep böyle yapıyor, bir de varsa hacının, hocanın kızı da hanımı da böyle yapıyor diye kendilerine mazeretler bularak utanma duygusundan kurtulmaya çalıştılar. Utanmamaya yöneldiler, utanmamayı tercih ettiler rahatlamak için. İşte o zaman büyük şeylerini kaybettiler. Herhangi birinin, bir hacının veya hocanın, kızı veya eşinin yanlış giyimini örnek alıp gösterip kendi hatasını kapatmaya çalışması anormal bir davranıştır. Meşru bir mazeret değildir. Ahirette kurtaracak bir mazeret değildir. Ancak hacı ile hocanın temsil kabiliyetinde olan insanların eş ve çocuklarının kıyafetlerine ve davranışlarına da dikkat etmeleri gerekir. Aksi halde ef'al-i ulema hüccet-i cühela olur kuralı gereğince alimlerin davranışları cahillere delil olur. Caiz olmasa onlar yapmazdı. Onlar yaptığına göre ben de yapabilirim diye yanlış bir kanaata sevk olmalarına vesile olur. Ve böylece onlar da sebep oldukları bu günahın cezasını çekerler, hesabını vermeye çalışırlar. Ne garip tecelli ki, perme perişan eden bir durum ki, yazlıklar, deniz, düğün, nişan, bayram gibi bir kısım günler insanların ve bilhassa hanımların kendilerini gösterme yeri olarak, zamanı olarak değerlendiriliyor. Akıl almaz, mantıklı bir izahı yok. Diyelim ki bir erkek açık saçık giyen bir kadına bakmaktan nefsani, şehevani bir zevk alır. Harama girer, günaha girer amenna. Peki ama o açık giyen kadın bundan ne zevk alır? Başkalarına kendini göstermekle ne kazanır? Şimdiye kadar ne kazandı? Böyle yaşayanlar ahirete gittikleri zaman bunun hesabını nasıl vereceklerini hiç düşünmezler mi? Bunların, bu soruların cevabını bulmak, içinden çıkmak mümkün değil gibi gelir bana. Hadis-i şeriftir. Haya ile iman birbirini takip eden ikiz kardeşlerdir buyurulmuş. Biri nereye giderse öbürü de oraya gider. Yani bir vücutta, bir kalpte iman varsa haya da olması lazım. Haya giderse iman da gider. Haya gelirse iman da gelir. Bunun aksi de doğru. İman gelince haya da gelir diyeceğiz, gelmediğini görüyoruz. İman olunca haya olması lazım. Ama namaz da kılıyor. Kafir de diyemeyiz. İnkarına da hükmedemeyiz. Ama davranışlarında hayanın eseri yok. Davranışları gayri ahlaki, gayri haya duygusu içinde olan insanları görmekten de kahroluyoruz. Efendim bir insanda haya perdesi yırtılırsa en hayasız işleri bile bu sefer sanat diye övünerek yapmaya başlar. Hem yapar, önce ilk yaptığında rahatsız olur. Sonra alışır, daha sonra da sanat diye yapar. Sanatımı icra ediyorum, bu sanatım da bu kıyafeti gerektiriyor diye. Artık filmdeki oynamalar, sahnelerdeki kıyafetler güya sanatın gereği diye işlenen, sanat tırnak içinde sanat perdesinin altına gizlenen hayasız davranışlardır. Değerli dinleyenler, hayasızlık sadece giyimde, kuşamda da değildir. Mecliste oturmasını, konuşmasını bilmemek de hayasızlıktır, hadsizliktir. Müşteriyi kandırmak da, yolda bulduğu bir şeyi zimmetine geçirmek, kimse görmesin deyip aşırmak da, kimsenin görmediği yerde birinin arabasına vurmuşsa nasıl olsa kimse görmüyor diye oradan uzaklaşıp kaçmak da hayasızlıktır. Bunların da haya olarak kabul edilip kamil bir iman ehli olan insanlarda olmaması gereken davranışlar olduğunu mutlaka dikkatten uzak tutmamak lazım. Mecliste konuşmasını, oturmasını, kalkmasını bilmemek. Dedim ki yavaş yavaş insanı haya duygularından uzaklaştırır. Karacaoğlan'ın türküsünü zaman zaman sizlere iletmişimdir. Türkü deyip geçmeyin. Bazı türküler ve şarkılar da vaaz gibi insana ders verebilir. Karacaoğlan diyor ki, mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse, sen birin söyle. Katı yükseklerden uçucu olma, hatırdan, gönülden geçici olma. Bu bir vaaz mı değil mi? Mecliste iki de bir söze katılmak, kimse konuşmasın ben konuşayım demek. Dinleyenleri ilgilendirmeyen şeyleri anlatmak. Ben ev kiralarken şöyle şöyle bir olayla karşılaştım. Ya meclistekiler, senin ev kiralarken karşılaştığın olayla ne alakası var? Onları ne ilgilendirir? falan yerde şöyle bir alışveriş yaptım. Ne gerek var? Efendim yeni bir villa aldım. Ne bu övünmenin, insanları hor hakir görmenin, kendisini üstün görmenin bir başka şeklidir. Sana villa aldığını soran mı var? Bunlar alışverişinde büyük rakamlar zikredip şu kadar mal sevk ettim, bu kadar, bunlar insanın ruhi durumunun, ben başka demeyeyim de, çok zayıf, çok zayıf, çok zayıf olduğunu, hayat duygusunun da çok zayıfladığını gösteren davranışlardır. Dinimizde dilencilik son caizliklerden birisidir. İhtiyacı varsa caizdir hakikaten. Ama ihtiyacı olmadan istemeye bir başlarsa daha sonra utanma duygusunu kaybeder ve istedikçe ister, verdikçe alır, verildikçe alır. Benim ihtiyacım tamam, ben ihtiyacımı gördüm demez. Bu bana yeter demez. Bu da bir hayasızlıktır. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde haksız yere dilenenler kıyamette yüzlerinin eti sıyrılmış olarak dirileceklerdir buyurmuştur. Kıyamette yüzlerinin eti sıyrılmış olarak. Yani utanma duygusunu gider yok etmiş, dünyada harcamış. Ahirete varınca da yüzünün eti sıyrılmış olarak dirilir buyurdu Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli dinleyenlerimiz, utanma duygusu, haya duygusu dar çerçevede daha çok yaşanır. İnsanlar dar çerçevede, tırnak içinde, mahalle baskısı diye bir şey söylediler ya, sanki kötü bir şeymiş gibi. Bazı yerde eğer mahalle baskısı bizi günaha itiyorsa kötü bir şey. Ama mahalle baskısı, el var alem var, konu komşu var, burada beni herkes tanır, şöyle bir şey yaparsam ayıptır, kınanırım diye haya duygusunun yerleşmesine veya tatbikine vesile oluyorsa, o mahalle baskısı iyi bir baskıdır, faydalı bir baskıdır. İnsanlar dar çerçevede, dar toplumlarda, köyde, mahallede pek hayasızlık yapmayı istemezler. Kınanmaktan korkarlar. Fakat o çevreyi bir aşarsa, köydeyken şehre yerleşir, şehirdeyken yurt dışına giderse, etraftaki kimsenin kendisini tanımamasından dolayı bir rahatlama hisseder ve haya duygusunun yok olması, adım adım hayasızlığa alışmanın yollarından biri de tanınmadığı toplum içerisinde yaşamaya başlaması, kendini tanımayanların içinde yaşamaya başlaması, nefis ve şeytanın insanı hayasızlığa teşvik ettiği ortamlardan bir ortamdır. Bu cümleden olmak üzere, benimki fetva değil, sadece tavsiyedir. Ama boş bir tavsiye değildir. 60 yıllık mesleki tecrübemin, 75 yıllık ömrümün özeti olarak iletiyorum. Bilhassa kız çocuklarınızı, hatta erkek çocuklarınızı da mümkün mertebe evden uzak yerlerde devam edebilecekleri okullarda okutma yerine, evin çevresindeki okullarda, hiç olmazsa evin bulunduğu şehirdeki okullarda, fakültelerde okutmaya çalışın. Tercihlerini öyle yapmalarını isteyin. Efendim falan yerdeki şu fakülte daha ufku açık, istikbali parlak vesaire gibi duygularla anadan babadan, akrabadan, konudan, komşudan uzaklaşan gençler maalesef okullarını bitirdiklerinde okula başladıkları duygularının çoğunu kaybetmiş olarak dönüyorlar. Anadolu'da maalesef ilçelerde şikayet had safhaya ulaştı. Bizim çocuklarımıza da kötü örnek olmaya başladılar diye şikayetler ediyorlar. Bunun için benim acizane tavsiyem odur ki evlatlarınızı evinizin çevresindeki okullarda, fakültelerde, hiç olmazsa yaşadığınız şehirdeki yüksek okul veya fakültelerde okutmaya, tercihlerini ona göre yaptırmaya çalışın. Yurt dışına gidilince daha da baskılardan uzak, nefis ve şeytanıyla baş başa bir hayat yaşayacağını da aklınıza mutlaka koyun derim. Efendim, suçları ayırırlar. Ayırmak da caizdir. Hırsızlık suçunu en kötü ve yüz kızartıcı suçlardan sayarlar. Ne kadar doğru. Utanmadın mı sen başkasının malını çalmaya? Diğer yüz kızartıcı suç da namus suçudur malumunuz. Utanmadın mı komşunun namusuna ters bakmaya? Derler insana. Eğer haya duygusu varsa yerin dibine geçirirler. Yani başka suçların hukuki karşılığı olabilir. Arabasının camını kırmıştır. Park etmemesi gereken yere park etmiştir. Arkadaşı da gelmiştir. Onunla kavga etmiştir. Bu kavga karakola ve hapishaneye kadar uzayabilir. Bunlar suçlar, trafik suçları. İstemeden olan ölüme vesile olmuş olabilir. Bunlar yüz kızartıcı suçlardan kabul edilmez. Hırsızlık ve namus meselesi yüz kızartıcı, haya duygusundan uzak suçlar olarak kabul edilir ki bu tasnifin ben faydasına inanıyorum ve insanlar utanmadın mı deme fırsatını da veya imkanını da kullanmalılar. Niçin? Ben de yaparsam bir gün bana da utanmadın mı derler diye insanlara fren olmasını temin etmek maksadıyla. Efendim, bazı insanlar için hiç yüzü kızarmaz derler. Bu adamda utanma duygusu kalmamış. Bu çok kötü bir sıfattır. Allah bizi ve evlatlarımızı bu sıfatla yaşayanlardan eylemesin. Bazıları içinde derler ki burnuna kadar kızarır. Demek ki bir utanma, bir haya duygusu var ki bir şey yaptığında burnuna kadar kızarır derler. Mevla, konumuzun biraz dışında ama çağrışımla aklıma gelen Mevlana Celaleddin Rumi'den bir nakilde bulunmak istiyorum. Kader konusu malum çetin bir konudur. Bana göre anlamak ve anlatmak mümkündür, fakat zor olduğunu kabul etmek şartıyla. Basit bir şey anlatıyormuş gibi anlatmaya kalkılırsa olmaz. Basit bir şey dinlenmeye çalışılıyor gibi olursa olmaz. Genelde de kader değişmezse ben yaptığımdan niye mesul olayım? Kader yazılmışsa ben niye suçlu kabul ediyorum? İtirazları gelir. Şimdi konumuz olmadığı için sadece size Mustafa Akgül kader değişir mi diye YouTube'a, internete yazmanızı tavsiye ederim. Yarım saatlik bir sohbetin geldiğini göreceksiniz. Çetinler çetini, bu konunun da izahının mümkün olduğunu da göreceksiniz. Asıl benim şimdi nakletmek istediğim o değildi. Hani kaderimde varsa benim suçum ne deniliyor ya. Öbürü de diyor ki kaderde var, yapmak mecburiyetindeyim. Başka hiçbir şey yok. Kader beni zorluyor diyor. Kader insanı zorlamaz. insan yaptığı iyiliklerin sevabını hak ettiği gibi cezasına da razı olması gerekir. Suçu kadere atmak doğru değildir. İyiliklerde mükafatı kadere atmadığımız gibi. Dedikten sonra Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, her şey senin elinde, kader denen hiçbir takvim yazı yok ise sen her istediğini niye yapamıyorsun? Her şey senin elindeydi ya. Her istediğini yapabiliyor musun? Hayır. Peki, kaderle kaderin gereği olarak yaptığın şeylerden mesul değilsen, benim ne suçum var diyorsan, bazı yanlışları yapınca niye yüzün kızarıyor? Demek ki sorumluluğunu hissediyorsun. Demek ki kader insanı zorlamıyor. İnsan irade-i cüziyesiyle bir karar veriyor ve bu verdiği karar isabetli ve doğru ise mükafatını hak kazanıyor. Eğer yanlış ise bu sefer de cezasına razı olması gerekir. Efendim, Cenab-ı Allah evlad-ı uyalimizi haya duygusundan uzaklaştırmasın. Gençlerimize, tüccarlarımıza, müşterilere ve alma konumunda olan insanlara utanarak almayı, utanarak satmayı, insanları kandırmaktan rahatsız olmayı nasip eylesin. Büyüklerimiz buyurmuş ki, öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır. Yani sinirli olduğunuz zamanda bile sözlerinize, davranışlarınıza dikkat edin. O anda gözünüz kararmıştır ama eğer o durum geçince yüzünüzü kızartacak bir söz söyler veya davranışta bulunursanız, öfke geçince yüzünüz kızarır ve siz de yanlışınızın farkına varırsınız ama iş işten geçmiş olur. Öfkeli halde bile haya duygusundan uzaklaşmamak gerekir dedikten sonra. Haya duygusu küçük çocuklarda da muhafaza edilmelidir. Canım zaten çocuk değil mi diye vücudunun açılmaması gereken yerlerini açmasına izin verilirse, bunlar kardeştir diye bulu çağından sonra bile aynı odada kız erkek beraber yatarsa, çeşitli davranışlarda, bir de hani şey var ya, onlar benim ahiret kardeşimdir, ahiret bacımdır, biz aynı mahallenin çocuklarıyız, birbirimizi kardeş gibi görürüz gibi duygularla yanlışlara yol aramaya çalışan insanlar var. Onlara bu yolu gösteren nefis ve şeytandır. Öz kardeşlerin bile bülü uçağından sonra çok dikkatli olmaları gerektiği gibi küçükken 2 yaşında, 3 yaşında bile çocuğun mahrem organlarının kapalı tutulması o çocuğun geleceği için çok önemlidir. Efendim, sohbetimizi bir nakille bitirelim. Buyurulmuş ki, ne garip tecelli ki Cenab-ı Allah saçı sakalı ağaran Müslümana azap etmekten haya edermiş de nice saçı sakalı ağaranlar günah işlemekten haya etmezmiş. Saç sakalın ağarması kemal işaretidir. Kamil insanda hayasızlık olmaz, olmaması gerekir. Kamil insanda olmaması gerekir de gençlerde olması caiz mi? Haşa. Normal mi? Haşa. Bunlara çocuk yaşından, gençlik çağından, olgunluk yaşından, ihtiyarlık yaşına kadar dikkat edilirse dünyada da karlı, ahirette de karlı çıkarız. İnsanların yanında da itibarımız olur, Allah katında da makbul yerimiz olur. Hepinize ve evlatlarınıza hem insanlar katında hem Allah katında makbul olma nimetinin verilmesini niyaz ederek hepinize hayırlı cumalar diliyor. selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum efendim.